Gerçekten hem kişisel, yani senin imanlı hayatın için, hem de bütün kilise olarak, kilisenin hayatı için çok önemli olan bir konuya bakacağız. O da sevinçtir. Sevinç, sevinmek konusu. Hem senin kendi imanlı hayatında kendi kendini sor, sevinç var mı? Bir de aynı zaman topluluk için sor. Biz bir ara geldik mi? Bizim kilisemizde gerçekten sevinç, sevinmek diye bir şey var mı? Ve bu konuda bugün biraz ayetleri okumak istiyoruz. Çok ayetler var bu konuda. Sanki bu çok önemli bir konu ama çok az konuşulan ve çok az düşünülen bir konu. Hani günah işlememek konusunda çok dersler var, vaazlar var. İncil'i okumak, dua etmek, oruç, böyle şeyler hakkında çok konuşuluyor ama sevinmek hakkında. Sanki bu imanlı hayatımızda önemsiz biri ama gerçekten önemli bir şeydir. Sevinmek. Yani eskiden beri duyuyorum, işitiyorum kişilerin laflarına ve böyle bir laf çok işittim. Aa, eskiden çok sevgi vardı. Ya da falanca kasabaya gittik, dua gecesini yaptık, çok sevgi vardı. Ya düşünüyorum, nasıl sevgi? Sevgi göstermeye fırsat yok. Yan yana oturuyorsun, ilahi söylüyorsun. Nasıl sevgi? Ama kişinin demek istediği değil sevgi. Aslında ne demek istiyorlar? Sevinç. O bana biraz ters geldi, biraz bana alma geldi. Yanlış gibi ya, bunlar Türkçe bilmiyorlar. Sevgi başka, sevinç başka gibi bir düşünce vardı bende. Ama aslında çok derin düşünürsen çok derin bir bağlantı var. Sevgi ile sevinç arasında çok derin bir bağlantı var. Yani sevgi yoksa sevinç boş bir şeydir. Ve sevinç yoksa sevgi diye bir şey de olamaz. Bu ikisi birlikte gidiyor. Ve gerçekten bu derin bağlantıyı anlamalıyız. Sevinç kazanmak için, sevinmek için birçok kestirme yolları var değil mi? Kişiler mesela neye seviniyorlar? Var birçok kişi mallara seviniyorlar. Yeni bir mal aldığın zaman değil mi? İnsana iyi geliyor. Kocaman bir televizyon almışsın 1,5-2 metre geniş. Bakıyorsun, ay ne güzel bir şey. Seviniyorsun. Öyle değil mi? Yeni mallara seviniyoruz. Ve aynı biçimde hani toplantının dış görünüşüne sevinen kiliseler var. İmanlılar var. Ne kadar güzel bir bina yaptık. Ne kadar böyle renkli camlar yaptılar, böyle motifli. Ne kadar güzel işte kilim var, böyle 5 santimetre kalın. Ne kadar güzel klimatik aldık. Böyle şeylerle sevinen imanlılar var. Yani toplumun dış görünüşüne sevinen imanlılar var. Ama sanıyorum bu çok kalıcı bir şey değil, değil mi? Rab bunu anlatmıyor, değil mi? Bir de başka bir kestirme yolu var. Mesela içtin mi? İnsan çok çabuk sevinmeye başlıyor, değil mi? Başlıyorsun kaçak oynamaya, hoplamaya, fırlamaya, şarkı, türkü söylemeye, içinden tutamıyorsun kendini sevinçten. Aynı biçimde toplulukta da öyle yapanlar var. Var kişiler coşuyorlar müzikle ama değil müzikte söylenen sözlerle, sadece müziğin makamına, melodisine, yani coşanlar, çok kişiler var. Ya da işte dillerde konuşmak, yani içimizde yani sanki yüreğimizi oynatan bir olay oldu mu ya da böyle bir metot bulduk mu o zaman göz ay çok sevinç var. Ama bu gerçekten Rab'bin istediği mi? Çünkü bugün Filipiler mektubundan okuyoruz ve Filipiler mektubu bütün İncil'de sevinç mektubu olarak biliniyor. Ama bakın bakalım Paulus neredeydi bunu yazarken? Mahpustaydı. Hapishanedeydi. Ve ben mesela beni atsınlar mahpusa ve ben bir topluluğa mektup yazacağım. Ne gibi şeyler yazacağım onlara? Kardeşler dua edin, gece gündüz yalvarın, oruç tutun, bir an önce çıkayım bu mahpustan. Öyle değil mi? Benim ihtiyacım var, bana kuraj veresiniz. Beni sevindirin. Ama Paulus tam tersi yapıyor. O zindandayken serbest olan kişilere sevindirmeye bakıyor. Onlara bir sevinç vermeye bakıyor. Ne kadar ters. İşte o zaman anlıyoruz bizim sevincimiz gerçek mi? Bizim sevincimiz hani neye dayanıyor? Dış şeyleri mi yoksa Mesih'in değerlerini mi? Ve ona bakıyoruz. Bakın Filipiler 4. bölüm ayet 4'ten 7'ye bakıyoruz. Her zaman Rab'de sevinin. Bir daha söyleyeceğim. Sevinin. Kendi kendine tekrarlıyor. Herkes görsün ne kadar yavaşsınız. Rab yakındır. Hiçbir şey için fesvese etmeyin. Ama her bir şey için dua ile ve yalvarmakla ve teşekkür etmekle istediğinizi Allah'a bildirin. O vakit Allah'ın barışı İsa Mesih'te sizin yüreklerinizi de ve düşüncelerinizi kollayacak ve o barış her anlayıştan daha yüksektir. Burada bize gerçek sevinç, gerçek sevinmek nasıl oluyor? Bize dört tane çok büyük akıl veriyor ve onları gözden geçireceğiz. Birincisi, diyor ki şikayetten vazgeç, sevin. Ağlaşmaktan vazgeç, sevin. Her zaman Rab'de sevinin. Bir daha söyleyeceğim, sevinin. Paulus diyor, bir daha söyleyeceğim. Hayatımızda o kadar değişik şeyler oluyor ve dikkatimiz o kadar kolay dağıtılıyor ki Rab lazım tekrar ve tekrar bizi hatırlatsın, öyle değil mi? Yani sadece bir kere yazarsa yeterli değil sanki. Tekrar ve tekrar o bizi hatırlatsın. Sevin, sevinç diye bir şey var. Filipiler aynı mektupta 3.1'de yazıyor ki son olarak kardeşlerim Rab'de sevinin. Bir daha söylüyor. Aynı şeyi bir daha yazmaktan çekinmiyorum. Siz de daha emin olasanız diyor. Paulus hem tekrarlıyor ve neden tekrarladığını da açıklıyor. Daha emin olasanız sevinmek için fırsat var. Romalılar 12.12 Paulus gene yazıyor. Umut içinde sevinin diyor. Umudunuz var ve bu umudu düşünerek sevinin. 1. Selanikliler 5.16 her daim diyor sevinin. Durmadaka dua edin. Her meselede şükür edin. Çünkü Mesih İsa'da sizin için Allah'ın istediği budur. Evet. Bu yani gerçekten tekrar ve tekrar ve tekrar söylüyor. Sevinin. İhtiyacımız var, bunu duyalım. Çünkü biz zayıf insanlarız. Bizi kalırsa bütün gün asık suratla gezip ağlaşacağız. Şikayet edeceğiz. Öyle değil mi? Hep bir eksiklik bulacağız. Öyle değil mi? Yani var mı bir gün dersin hiç ağlaşmadım. Hiçbir şeyi mana bulmadım. Hep bir kusur var değil mi? Evin perfect olsun, evin tamamen tas tamam olsun. Hep bulacağım. Şunu beğenmedim. Ve bütün sevincin gidiyor. Öyle değil mi? Bir kardeş var yanında. Çok şükret öyle bir kardeş var senin yanında. Ama bin bir mana bulacaksın ona. Birçok devlette, birçok yerde kardeşlerimiz yaşıyor kilisesiz. Yanlarında hiç tek bir imanlı yok. Düşünebilir misin? Öyle bir durumda yaşamak ister misin? Nerede hiç imanlı yok? Hangisi daha iyi? Onlardan uzak yaşıyorsun. En yakın kardeş 1000 kilometre uzakta. Yoksa hemen yanında bir kardeş var ama onun bazı eksiklikleri var. Bazı yani hataları var. Ve sen de o hatalara bakıp mana buluyorsun. Hangisi daha iyi? İstiyor musun Rab alsın bütün kardeşleri senden? Yapayalnız kalasın. O zaman onların değerini bulacaksın değil mi? Sevineceksin. Kardeş var yanında. Türkiye'de biz eskiden bunu yaşadık. Kardeşler askerlikte yani en yakın topluluk 1000 kilometre uzakta. 1000 kilometre uzak topluluk. Yapayalnız. Yüz binlerce yani imansızlığın ortasında. Ve biz onların yanına gidip ziyaret ettiğimizde adamlar coşuyor. Gözyaşları akıtıyor sevinçten. Neden? Neden sevinç buluyor? Çünkü kardeşin yanındadır. Evet, insan hep ağlaşıyor. Birkaç sene önce duydum yani Duisburg kasabası var Almanya'da. Yani artık mahalle sayılıyor orası. Ve o kasabada 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar buldular. Bütün Almanya, Belgiya'da da doludur. Hatta 1. Dünya Savaşı'ndan 100 seneden beri toprakta gömülü olan bombalar var. Patlamamış bombalar var. Ve onlar çok büyük bir risk, her an patlayabilir. Evet, sonra böyle bir bomba bulmuşlar, hayat duruyor, etrafında her şey duruyor. Ve bombaları, bu bombayı etkisiz hale getirmek için özel komando getirdiler. Ama önce tabii ki bütün herkesi evlerinden çıkarıp bütün mahalleyi ve sokakları ve yolları kapattılar. Çünkü bomba patlarsa hani insan kaybı olmasın. Ve onu radyoda, internette, gazeteleri ilan ettiler. Yarın falanca saatte her taraf kapalı. Ve sonra kişilerin tepkilerini okudum. Kimseye yazmadı, internette yazmadılar. Çok şükür, çok teşekkürler ediyoruz ki o özel bomba komandosuna Hani iyi ki varsınız, iyi ki kendi hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hani bizi bu zarardan korumak için. İyi ki bomba bulundu, hepimizi öldürebilirdi diye yazan kimse yok. Ne oldu? Herkes ağlaştı. Herkes şikayet etti. Of, of, işe geç kalacağım. Bu yolu gene kapattılar. Ne yapacağız şimdi, eve giremiyoruz. Tamam mı? Yani sevineceklerine herkes şikayet etti. Herkes yani buna kusur buldu. Evet, biz insanlar öyleyiz. Öyle değil mi? Sevinmiyoruz elimizde var olan şeylerle. Ama olmayanlara bakıp eksik diye surat asıyoruz. Ve eksiklik hissediyoruz. Ve Rab bunu bildiği için tekrar ve tekrar kutsal kitapta bize bunu hatırlatıyor. Yasanın tekrarı 12-18'de şöyle yazıyor. Siz oğullarınız, kızlarınız, erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde yani kasabalarınızda oturan leviller, bunlar Tanrınız Rabbin huzurunda, onun seçeceği yerde yiyeceksiniz. Tanrınız Rabbin huzurunda el attığınız her işte sevinç bulacaksınız. Tamam. Rab Musa dedi ki bir yer seçeceğim. Ne zaman yani bu çölden çıkıp asıl vaat ettiğim topraklara girdiniz. O zaman bir yer seçeceğim. O yerde ben oturacağım. Tapınağım orada olacak. Ve vakit geldi mi senede 3 defa oraya gelip toplanacaksınız ve sevineceksiniz. Mecbur. Mecburiyet. Buyrukla sevineceksiniz. Ama şu problem var, ama bu problem var. Hayır Rab diyor. Seni de 3 defa her şeyi bırakıp o yerde toplanıp sevineceksiniz. Sanki bir görev. Onun için Rab bize yeni antlaşmada da Rab'in sofrasını verdi. Ve biz bunu yaptığımız zaman bu gerçekten bir sevinç kaynağı olsun. Değil hani bazılarının yaptığı gibi büyük bir korku, bir titremekle ya da işte ben layık değilim ya da ben layıkım gibi düşüncelerle değil. Ama bir sevinç kaynağı olsun. Evet, sevinçli bir kutlama olsun. Sonra okuduğumuz ayete bir daha bakacağız. Pavlus demiyor sadece sevinin ama diyor ki Rab de sevinin. Rab de sevinin. Rab'in kendisiyle sevinin. Dil başına gelen iyiliklerden için. Çok büyük bir fark var değil mi? Biz Rab'ı niye seviyoruz? Kendisi iyi olduğu için yoksa bize her daim iyilik yaptığı için mi? Sen hani kimi seviyorsun? Neyi seviyorsun? Neyi seviniyorsun? Bahşişi mi? Yoksa sana bu bahşişi veren kişiye mi? Büyük bir fark değil mi? Yani sen iyi bir kişi olduktan sonra çocuğuna her zaman iyi hediyeler veriyorsun. Ama o hiç bir kere teşekkür etmiyor. Sevinmiyor. Sen onun yanındasın. Ama sadece hediye alınca yırtıyor o pakovkayı ve bakıyor. Bana hoş gelen bir hediye, bir bahşiş. Bu mu? Aynı biçimde Pavlus diyor ki Rab'de sevinin. Biz sadece Rab'in iyilikleri için. Evet. Bazılarının gözlerini yani dünyaya karşı kapatıp hiç kötü haber duymak istemiyorlar. Sanki imanlı bir akvaryumda yaşıyorlar. Ne demek istiyorum? İman sanki mecburdur kendi kendini karşılaştırsın. Komşunun evi daha büyük, daha modern, daha süslü. Onun arabası daha hızlı. Onun İncil bilgisi daha geniş. İlahi söylerken onun sesi daha güzel çıkıyor. Yani içimizde var sanki öyle bir duygu. Biz kendi kendimizi yani rahat olamıyoruz ama hep başkalarla kendimizi karşılaştırmak zorundayız. Ve çok kişi ağlaşıyorlar, şikayet ediyorlar diye Bulgaristan'da doğdular diye. Ah keşke Amerika'da doğsaydım. Keşke bende İsviçre pasaportu olsa. Birçok kişi yani kendi kaderlerine küskündür. Niçin Bulgaristan'da doğdular diye. Sen var mı duyduğun bir kişi şöyle dua etsin. Babamız çok şükür sana Bangladeş'te doğmadım. Ama Bulgaristan'da doğdum. Binlerce teşekkür sana. Bende Türk pasaportu var mesela. Değil Somalya pasaportu. Özellikle Türkiye'de yaşarken eskiden çok kişiler İsa'ya geldiler. Bu umutla artık Türkiye'den kaçabilsinler diye. Neden öyleyiz? Neden hep biz kendi kendimizi başkalarla karşılaştırıyoruz ve başkalarla karşılaştırırken sevincimiz kaçıyor? Çünkü kendimizi daha iyi durumda olan kişilerle karşılaştırıyoruz. Hiçbir zaman daha kötü durumda olanlarla karşılaştırmıyoruz. Neden böyle? Biz neden öyleyiz? Evet, İncil'de bir araştırma yaparsak çok şeyler ortaya çıkıyor. Neden, ne için şükür edebiliriz? En birinci, gündelik ekmek için. Bunu hiç düşündün mü? Gündelik ekmek için. Bazen bakıyorum bizim çocuklarımız, delikanlılarımız, onlar sanki Musa gibi hani çölde yaşıyorlar ve her gün man ekmeği yiyorlar. Ne gibi diyeceksiniz? Man ekmeği çoktan bitti. Hayır. Gençlerimiz için man ekmeği devam ediyor. Nasıl? Açıyorlar buzdolabına ve hazır gökten düşmüş ekmek orada. Değil mi? Ama o nasıl geldi oraya hiç düşünmezler. Değil mi? Yani birisi çalıştı, para kazandı, gitti, alışveriş yaptı, yemek pişirdi, oraya koydu. Gökten düşen. Gündelik ekmek. Ve biz de aslında onun için Rabb'e teşekkür etmeliyiz. Sevinmek için bir sebep var. Bir sebep var sevinmek için. Romalılar 6:17 diyor ki siz günahın köleliğinden kurtuldunuz. Bunun için hep teşekkür ediyor musun? Bunun için seviniyor musun? Daha da bu sevinç var mı sende? Bir vakit günahın kölesiydim ama şimdi serbestim. Biz sevinebiliriz. Hani karanlıktan aydınlığa geçtik. Biz sevinebiliriz. Mirasımız var. Sevinebiliriz ki kutsal kişiler olduk. Rab bizi kutsal kıldı. Kolosiler 1:12'de bütün bunu okuyoruz. Hatta İncil daha öteye gidip diyor ki Mesih'te her zaman yeniyoruz. Her zaman bir yengimiz var. Her zaman kötülüğün üstesinden geliyoruz. Her zaman problemleri yeniyoruz. Mesih'te bu fırsat var. 1. Korintiler 15:57 ve 2. Korintiler 2:14 mesela. Ve biz sevinebiliriz başka kişilerin ve kiliselerin imanı için. Filipiler 1:3'te Paulus diyor ki sizi her hatırladığımda Rabb'e şükür ediyorum. Seviniyorum. Sen başka kiliseler var diye Rabb'e teşekkür ediyor musun? Lisan'ı iyi olanlar Filipi gibi ama Korintliler ki onlarda çok günah vardı. Ama Rab Paulus gene diyor ki ben sizin için teşekkür ediyorum. Evet. Üçüncü olarak soruyoruz kendi kendimize. İmanlının sevinci neyle ilgilidir? İmanlının sevinci neyle ilgilidir? Neye seviniyoruz? Birkaç ayet sadece okuyacağım yani bu temada ayetler konuşsun. Romalılar 14:17 şöyle diyor. Çünkü Allah'ın krallığı yemek ve içmek demek değil. Ama doğruluk ve barış ve kutsal ruh da sevinç demektir. Demek ki sevinç kaynağımız kutsal ruhtur. 2. Korintiler 7:4. Sizi çok güveniyorum, sizinle çok övünüyorum. Bütün bu sıkıntılarımızda kurajla doldum hem de sevinçle dolup taşıyorum diyor Paulus. Sevinçle dolup taşıyorum. Galatya 5:22. Ama ruhun yemişi şöyle. Sevgi, sevinç, barış, sabır, yavaşlık, iyilik, sadık olmak, yumuşaklık ve kendini zapt ettirmek. Yok bir kanun bu şeyleri yasak etsin. Açıkça diyor ki sevinmek, sevinç, kutsal ruhun bir meyvasıdır. Şimdi bir meyve bir günde oluşmuyor değil mi? Bugün ağaç diktin, bir hafta sonra meyve aldın, olmaz. Ama uzun senenin bir gelişmesinin sonunda, en sonunda bir meyve koparabilirsin ağaçtan. Ve sevinç de öyle bir şey. Birçok kişi sanıyor ki bir konferansa gittim mi, bir güçlü bir pastör gelsin, bir kişi bana el koysun, o zaman bütün imanlı hayatım değişecek. O zaman hep sevineceğim. O zaman hep sevinç dolu bir hayat yaşayacağım. Bu olmayacak. Sevinç burada yazıyor ki bir meyvedir. Yavaş yavaş gelişen bir plot gibi bir şey. Evet, sevinç bir meyve olduktan sonra kutsal ruhun meyvesidir diyor. Kutsal ruh bir kişide, bir imanlıda uzun sene çalıştıktan sonra fark ediyorsun. Bu adamda, bu kadında bir sevinç var. O kadar derin bir sevinç ki hiçbir şey onu bozamaz. Filipiler 1:25. Eminim ki kalacağım ve hepinizle devam edeceğim. Öyle ki imanda büyüseniz ve sevinesiniz. İmanda büyümenin bir parçası sevinçte artmak demektir. Sevincimiz gittikçe daha fazla artsın. Filipiler 2:17-18. Ama belki de benim kanım bir adak şarabı gibi dökülecek. Pavlus beklerdi ölsün. O mahpusta. Bu mektubu yazarken Pavlus bekliyordu bu hayatının sonu olsun. Sizin imanınıza bir kurban ve hizmet olsun diye. Ben kesiliyorum topluluğa bir kurban olsun diye. Gene de sevineceğim diyor. Hem de sevincimi hepinizle paylaşacağım. Siz de aynı öyle sevinirsiniz ve sevincinizi benimle paylaşasınız. Ya bu adam deli mi? Nasıl bunu yazabilir? Hayatının sonuna gelmiş ve seviniyor. Öyle bir sevinç var mı sende? Benim sevincimi diyor sizinle paylaşacağım. Ve benim haberim kulağıma geldi mi haber, siz de sevindiniz, ben de sizinle birlikte sevineceğim. Ölmek üzere olan, mahpusta çürüyen bir adamın sözleri bu. Bunu ancak Kutsal Ruh yapabilir. Bunu ancak İsa Mesih yapabilir. Ancak o bize öyle bir sevinç durumuna getirebilir. Bütün sevindiğimiz başka şeyler geçicidir. Tamam mı? Mallar bitecek. Aile, torunlara sevinmek, o bitecek. İlahide el kalkmak, tamam mı? Dillerde coşmak, bunlar hepsi bitecek. Ama Pavlus gibi mahpusta sevinmek, işte bu Kutsal Ruh'un gerçek sevincidir. 1 Timoteus 6:17. Bakın şimdi sevinç için ne konuşuyor? Bu hayatta zengin olanlara şöyle akıl ver. Demek Timoteus'un kilisesinde Efes'te bir sürü zengin kardeşler vardı. Ve onlara diyor şöyle akıl vereceksin onlara. Yüksek gönüllü olmasınlar ne de zenginliğe güvenmesinler. Ona güven olmaz. Bugün var yarın yok. Ama yaşayan Allah'a güvensinler. O bize bütün şeyleri bolagani veriyor. Onlarla şen olalım diye. Görüyor musunuz? Rab bize mallar vermiyor. Kendimizi başkalarıyla karşılaştıralım. Gurur duyalım. Ama kullanarak diyor şen olalım diye. Evet. İbraniler 10:34. Mahpusta olanlara yakınlık gösterdiniz. Mallarınızı güpügündüz alıp götürdüler. Siz de onu sevinçle karşıladınız. Demek İbraniler mektubunu alanlar diyor ki iman için mahpusa düştünüz. Hatta mahpusa düşenlere yakınlık gösterdiniz. Sizi soydular güpügündüz, yağmaladılar sizi. Siz gene onu sevinçle karşıladınız. Düşünebiliyor musunuz? Yani imansızlar bir araya gelsinler bu mahallede. Bize hep düşman gözüyle baksınlar. Bir olup da imanlıların bütün dükkanlarını soysunlar. Evlerini soysunlar. Baskın yapsınlar. Ve biz ne yapacağız? Nasıl bir duygu olacak bizi? Bu durumda olan İbraniler mektubunu alan imanlılar diyor bunu sevinçle karşıladınız. Nasıl? Nasıl yapabiliriz böyle bir şey? Sevinçle. Demiyor sadece dayandınız. Sevinçle karşıladınız. Çünkü bilirdiniz ki sizin daha yüksek ve kalıcı bir malınız var. O dereceye gelmek istiyorum. O derece yani Mesih'e yaklaşmak istiyorum ki böyle bir şey hissedeyim. Hatta daha öteye gidiyor. Şimdi Yakup mektubunu okuyoruz. Öyle bir ayet hepten bizi şaşırtacak. Kardeşlerim, Yakup 1:2. Kardeşlerim, türlü çeşit denemeleri düştünüz mü? Ne yapacağız? Birbirinize ağlasın. Telefon açın, güçlü bir pastor sizi kuraj versin. Ya da işte Allah'a gece gündüz gözyaşlarla yalvarın, oruç tutun. Öyle mi? Bir daha okuyorum. Kardeşlerim, türlü çeşit denemelere düştünüz mü? Onu bütün sevinç sayın. Aha. Artık pes. Nasıl? Hani dayanmak dersi, tamam dayanın, Rab'de dayanın, anlardım. Hatta dersi de dua edin, anlar ama sevinç olur mu böyle bir şey? Denemeye düşüyorsun ve seviniyorsun. Ama ayet devam ediyor. Çünkü biliyorsunuz bu imanınızın büyümesine sebep olacak. 1. Petrus 4:13 tersine Mesih'in çekirlerine ne kadar ortak olursanız o kadar sevinin. Nasıl? Mesih'in çekirlerine, Mesih'in acılarına ne kadar ortak olursanız, ne kadar daha fazla tadarsanız bundan o kadar sevinin. Bir imanlı bunu yazabilir mi? Biz acılarla sevinebilir miyiz? Çünkü Mesih'in şanlılığı ortaya çıkacağı zaman sevinçle coşacağınız. Yani bir karşılık var ve bu karşılığı kesin alacağız. Bu karşılık benimdir diye daha şimdiden bile sevinebilirim. Ve 3. Yuhanna 1.4'te şöyle yazıyor. Benim evlatlarım hakikatle yürüsünler, ondan daha büyük bir sevincim yok. Yuhanna bir apostol olarak artık yaşlandı. 90 yaşında iken bunu yazıyor. Ve en büyük sevincim nedir? Benim evlatlarım, yani ruhsal öğrencilerim hakikatte yürüsünler. Doğrulukta devam etsinler. Evet, şimdi sevinmek hakkında konuşuyoruz. Ve kutsal kitap bize çok büyük bir akıl veriyor. Ne zaman sevineceksin? Yarın diye bir şey yok. Bugün başla. Bugün başla. Şimdi başla. Yaşlandın mı? Geç olabilir. Eyvah, nasıl? Kaç yaşındasın bilmiyorum. Rab sana daha ne kadar ömür verdi onu da bilmiyorum. Ama daha bugün fırsat varken sevinmeye başla. Vaiz 12.1 şöyle yazıyor. Bu yüzden zor günler gelmeden, zevk almıyorum diyeceğin yıllar yaklaşmadan, güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan, bir şey göremiyorsun gözlük takıyorsun değil mi? Ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa. Öyle günler gelecek. Bir kişi iyice yaşlandı mı? Hani sadece ağlaşıyor. Sadece hani kusur vuruyor. Öyle değil mi? Özellikle yaşlılar buna çok dikkat etsinler. Çünkü insanın psikolojisi öyle bir şey ki insan gittikçe böyle kalıplaşıyor, katılaşıyor. Nasıl kemiklerimiz katılaşıyor, nasıl bütün bedenimiz katılaşıyor. Aynı biçimde düşünce tarzı da katılaşıyor. Gittikçe daha az fırsat buluyorsun sevinmeye. Sevinç özellikle daha şimdiden başlamalı. Evet, Pavlus'un ikinci bir lafı, ikinci bir sevinç konusunda ikinci bir aklı. İnsanlara sinirleme, yavaş ol. Okuduk. Herkes görsün ne kadar yavaşsınız. Rab yakındır. Yavaş olmak. Yavaş olmak bir imanlıya yakışıyor değil mi? İmanlı lazım yavaş bir kişi olsun. Nasıl bir şey? Bir gerçek imanlı, hani onun karakteri yavaş bir karakter olsun. Kişiler biliyor, ben şimdi ona gittim, o beni azarlamayacak. Ben ona geldim, şimdi ters davranmayacak. Hani adam fırsatı da yoksa bana yardım etsin ya da benimle ilgilensin, gene de sert davranmayacak. 1. Petrus 3.3 aslında bu kadınlara konuşuyor. Siz süslenmeyin dışarıdan. Mesela ördüğünüz saçlarla, astığınız altınlarla ya da giydiğiniz rubalarla. Hayır. Şimdi bir şeyi sanki yasak ediyor. Demiyor yani sadece bunu yapmayın. Ama öte yanda diyor ki bunun yerine böyle devam edin. Böyle hani şöyle süslenin. Hayır diyor, siz gene saklanın ama yürekteki saklı kişilikle süslenin. Görüyor musunuz? Yürekteki saklı kişilikle süslenin. Yavaş ve sakin bir ruhla süslenin. Öyle bir güzellik hiç solmayacak ve Allah katında çok kıymetli bir şeydir. Yani Petrus iki şey karşılaştırıyor. Kadın değil mi? Hep bakıyor dış formasına ve gerçekten mesela taranmadan, makyaj yapmadan, küpe takmadan, saçlarını boyamadan sokağa çıkmak sanki ayıp bir şey değil mi? Hep süslenilme ihtiyacını hissediyor. Ve Petrus diyor ki, şimdi ne kadar para harcıyorsunuz buna, ne kadar zaman harcıyorsunuz buna, ne kadar dikkat çeviriyorsunuz buna. Aynı bu kadar istiyorum, iç adamınıza dikkat çevirirsiniz. Ama o da çok sanki, değil mi? O vahşi, o hani hiç makyaj yok onda. Biz neysek buyuz. Sen dışarıdan süsleniyorsun ama laflarına makyaj koymuyorsun. Laflar da sanki olduğu gibi çıkıyor. Değil mi? Karakterinde hiçbir değişme yok. Yavaş ve sakin bir ruhla süslenin. Ama sanıyorum bu sadece kadınlara değil, erkeklere de geçerli. Erkeklere de geçerli. Erkekler de artık dış formasına gittikçe daha fazla dikkat etmeye çalışıyorlar. Ama aynı biçimde bizim içinde de geçerlidir. İç adamımız sakin bir ruhla süslensin. Yakup 1.19.20 şöyle diyor. Herkes seslemekte, dinlemekte şevik olsun. Ama konuşmakta hem de öfkelenmekte ağır olsun. Çünkü insanın öfkesi Allah'ın doğruluğunu meydana getirmez. Süleyman'ın özdeyişlerinde bunda çok güzel örnekler var. 12-16. Ahmak, yani akılsız bir kişi sinirlendiğini hemen belli eder. Ama yavaş bir kişi aşağılanmaya aldırmaz. Bir daha. Ahmak sinirlendiğini hemen belli ediyor. Değil mi? Akılsız bir kişi ona yaklaştırmıyor. Hemen sinirli olduğunu gösteriyor. Ama yavaş bir kişi aşağılanmaya bile aldırmaz. Yavaş bir kişi olduktan sonra başkalar seni aşağılıyor. Sen gene sinirlenmiyorsun. Çünkü akıllı bir kişisin. Yavaş bir kişisin. 14-29. Geç öfkelenen akıllıdır. Çabuk sinirlenen ise akılsızlığını gösteriyor. 29-10-11. Akılsız hep patlamaya hazırdır. Ama anlayışlı kişi öfkesini dizginler. Yavaş bir kişi olmak lazım. 18-7. Akılsızlığın ağzı kendisini mahveder. Dudakları da canına tuzaktır. 17-27. Anlayışlı kişi az konuşur. Akıllı kişi sakin ruhludur. Evet, bu ikinci bir akıl. Çünkü o gerçekten sevincimizi çalabilir. Üçüncü bir şey, Pavlus diyor ki, var başka bir düşman. Sevince başka bir düşman var. İmanının sevincini çalan başka bir şey var. O da nedir? Fesfese etmek, kaygılanmak, sıkılmak, kahrolmak. Evet, okuruz. Hiçbir şey için fesfese etmeyin. Ama her bir şey için dua ile ve yalvarmakla ve teşekkür etmekle istediğinizi Allah'a bildirin. Ne kadar kolay biz fesfese ediyoruz değil mi? Ne kadar kolay biz şüpheye düşüyoruz. Ne kadar az şeyle hemen sevincimiz bozuluyor değil mi? Küçücük İsa hatta Matta 24 diyor ki savaşlar için ve savaş söylentilerini duyacaksınız. Haberler. Haberlere baktığın zaman eminim günde 35 defa fesfeseleniyorsun. Hep huzurun bozuluyor. Duyuyorsun, aman orada bu hastalık çıkmış. Hatırlıyor musunuz Covid zamanında kişiler ne panikaya düştüler? Değil mi? Sanki hemen dünyanın sonu. Sanki öyle bir hastalık, şimdi hepimiz sekundada öleceğiz. Enflasyon olsun, atom savaşı olsun, depremler olsun. Her konuda fesfese ediyoruz. Her konuda hani huzurumuz hemen gidiyor, sevincimiz çalınıyor. Ama Paulus sevincimizi korumak için diyor ki hayır, çok kötü haberler geliyor senin kulağına bütün gün. Ama bu haberleri bir duaya çevir. Her bir şey için dua edin, her bir şey için. Kötü bir şey mi işittin radyoda, televizyonda, internette? O zaman hemen dua et. Her bir şey için dua ile ve yalvarmakla, ama aynı zamanda ve teşekkür etmekle yazıyor. Sadece fesfese için değil, sadece o konuda bize zarar verebilen konular için değil. Ama gerçekten her bir konuda teşekkür ettin mi, sevincin tazeleniyor. Ve sonuç olarak, dördüncü şey, Paulus diyor ki, barış gelecek, huzur, şalom gelecek senin hayatına. Bu söz şalom, selamet değil mi? Aynı söz. Anlıyoruz. Barış. Yani değil sadece kavgasızlık, değil sadece rahatlık ama çok derin bir huzur. Eminsin hani ne de başına gelse Rab daha güçlüdür. Ne de başına gelse Rab senin sonunu iyi edecek. Okuyoruz ayet 7. Hani Filipiler 4-7. O vakit Allah'ın barışı İsa Mesih'te sizin yüreklerinizi ve düşüncelerinizi kolayacak. Ve o barış her anlayıştan daha yüksektir. Ne diyor? Nasıl bizim düşüncelerimizi kolayacak? Ve tam bu lazım bize değil mi? Sevinmek için, fesfese etmemek için bir koruma lazım. Sanki öyle bir kasket, bir şlem böyle kafamıza takıyoruz. Kötü düşünceler dalmasın içimize. Bu nasıl oluyor? Eğer Paulus'un söylediğini yaparsanız, her bir durumda şükür edersek, her bir durumda dua edersek, o vakit Allah'ın huzuru, Allah'ın barışı İsa Mesih'te yüreklerinizi ve düşüncelerinizi kollayacak. O zaman sevineceksiniz. O zaman sevinciniz tamam olacak. Ve bu barış her anlayıştan daha yüksekti. İnsanlar gerçek imanlara bakıp da şaşıyorlar. Nasıl bu adam Paulus gibi? Değil mi? Mahpusta ilahi söyleyebilir. Her türlü durumda kişiler bize bakıp diyecekler ki ben bu adamı bu kadar anlamıyorum. Nasıl bu durumda sevinebilir? Nasıl bu durumda şükür edebilir? Öyle bir kişi olmak istiyorum. Sen de öyle bir kişi olmak istiyor musun? Son olarak düşünelim, sevinmek ne kadar önemli bir şey. İsa Mesih son olarak ne zaman dünyaya geldi? Açıklama Vahiy kitabında bunu görüyoruz. Ne zaman Yuhanna'ya göründü? Orada 7 kiliseye bir mesaj gönderiyor. Bir tane mektup sırayla 7 kiliseye gönderiyor. Öyle ki her kilise öbür kiliseye nasıl ne yazıldı diye okuyabilir. Ve en birinci Efes kilisesine yazıyor. Ve Efes en büyük kasabaydı. 600-800 bin kişi arası bir nüfusu vardı. Kocaman. Ve aynı zamanda oradaki kiliseye okuyoruz. Yani Apostolların İşleri 19. bölümde okuyoruz. Ne kadar güçlü bir kilise oluştu orada Pavlus'un sayesinde. Ve bunca sene sonra artık Yuhanna hani Mesih'in mesajını iletiyor. Ve diyor ki, şöyle diyor. İsa Efes kilisesine konuşuyor. Ben senin işlerini biliyorum. Sanki böyle vizyon yapıyor. Gözden geçiriyor onları. Ben senin işlerini biliyorum. Ve biliyorum ne kadar işliyorsun. Demek onlar çok çalışkan imanlılardı. Tembel değildiler. Yani Rab için çok çalışırdılar. Ve ne kadar dayanıyorsun. Demek baskı var, sıkıntı var. Etraftakiler onlara karşı ama gene dayandılar. Ve biliyorum sen kötü kişilere hiç dayanamıyorsun. Demek aralarında günah yok. Günahlı kişileri dayanmıyorlar, atıyorlar onları. İzin vermiyorlar günah dalsın topluluğa. Ve biliyorum sen kötü kişilere hiç dayanmıyorsun. Kim kendini apostol getiriyor ama aslında değildi. İşte öyle kişileri sen denedin ve onları yalancı buldun. Demek doğru öğretiş vardı onlarda. Süper bir kilise dersin değil mi? Hatta yazıyor, sende sabır var. Benim adımdan için hep taşıdın ve yorulmadın. Demek etraftaki imansızlarla öyle bir baskı geldi ama senelerce taşıdılar. Diyeceksin bu artık süper bir kilise, eksiksiz, perfecto bir kilise, öyle mi? Şimdi İsa devam ediyor. Gene de sana karşı bir şeyim var. Ne olacak? Sen birinci sevgini bıraktın. Ve en başta söylediğimiz gibi diyebiliriz ki en birinci sevincini kaybettin. Eminim. Bu çok çalışkan, süper güçlü bir kilise. Çok programları var. Çocuk dersleri ayrı, gençler dersleri ayrı, müjdeleme programı, ilahi grubu bilmem ne. Hepsi var idi, hepsi yerinde. Ama bir firma gibi. Çalışırdılar bir firma gibi. Bir alışkanlık, bir mecburiyet gibi. Ve ilk sevincini kaybettiler. O zaman ne lazım yapsınlar? Onun için ayet 5, açıklama 2-5. Onun için hatırla, nereden düştün, tövbe et ve en birinci yaptığın işleri yerine getir. Nasıl? Sevgisizlik için tövbe edersin, sevinçsizlik için tövbe etmek diye bir şey var mı? Öbür türlü, eğer tövbe etmezsen, sevincini yeniden kazanamazsan ne oluyor? Ben sana tezlerde geleceğim, İsa gelecek onlara ve senin mumluğunu yerinden kaldıracağım. Bu ne demek oluyor? Birinci bölümde anladık. Yuhanna 7 tane mumluk görüyor. Ve İsa bu 7 mumluğun ortasında geziyor. Hani böyle bir yüksek, diyelim 1 metre, 1,5 metre yüksek mumluklar. 7 tane. Ve İsa bunların ortasında duruyor, ortasında geziyor, hareket ediyor. Ve tabii nedir bunlar diye şaşıyoruz. Ama o da açıklanıyor. Bu mumluklar diyor nedir? Oradaki kiliselerdir. Ve bu da İsa diyor ki senin mumluğunu kaldıracağım. Ne demek oluyor? İsa razıdır. O bölgede, Batı Türkiye'de, Ege bölgesindeki en büyük kilise yok olsun. Nasıl İsa değil mi? Bunlar müjde yayıyorlar, çok şeyler yapıyor senin için. Ama İsa diyor ki sevgisiz ve sevinçsiz bir kilise istemiyorum. Ne kadar da kalabalık olsa, ne kadar da çalışkan olsa, eğer sen birinci sevgini ve sevincini kaybettiysen daha iyi bu kilise hiç olmasın. Ve bunu okurken bir daha anlıyoruz bu konu ne kadar büyüktür. Hem kendini sor, benim imanlı hayatımda sevinç var mı? Ve aynı zamanda topluluk için sor, bizim aramızda gerçek bir sevinç var mı? Dil sahte, yani dış şeylerle ilgili olan bir sevinç ama gerçekten acılara, sıkıntılara dayanabilen çok derin bir huzurdan gelin bir sevinç olsun diye onu kendine sor. Rab sizin olsun.